Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte gündeme dair irfani bir bakış sunmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyisiniz. Siz de hoş geldiniz. Siz böyle beldeyi tahir eden ayağınızın tozuyla geldiniz. Cenab-ı Hak mebrur, mübarek eylesin.
Rabbimiz oralarda buluşursun hocam.
Evet inşallah.
Hakikaten oralarında böyle ayrı bir tadı, güzelliği var.
Kesinlikle.
Böyle enerji depolama gibi.
Yani orada zaten böyle enerji depolamak için gitmek lazım. Çok uzun süre kalmadan zaman zaman tekrar yine gitmek üzere falan. Evet. Bir tazelenmek, yenilenmek değil mi? Hakikaten güzel bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz zaten uzun süre kalanları kovalarmış.
Bir Süfyan-ı Sevri hani müçtehit diye söylüyoruz. Onun bir sözünden bahsettiler. Orada geçti hatta hocamızın sohbetinde. Buranın ezanını işte Semerkant'ın ezanına burada mücavir olmaktansa orada mücahit olmak gibi
tabii,
böyle bir...
O var, öyle bir sözü var. Evet. Onun Süfyan-ı Sevri'nin öyle bir sözü var. Yani burada mücavir olup ezan dinlemektense orada mücahit olup
gazada
bulunmak ve insanlara tebliğde bulunmak çok daha değerli ve anlamlıdır diye. Tabii doğru yani.
Yani Medine aslında bir anlamda konfor oluyor hocam. Manevi konfor gibi.
Evet. Orada işte bir ikmal yapıp oradan tekrar alana çıkmak lazım herhalde. Doğrusu o.
Cenab-ı Hak herkese nasip etsin. Bayağı kalabalıktı hocam.
Öyle
Ramazan
maşallah.
Umresi gibi.
Allah Allah. Umresi yani gibi. Sanki çok rahat umre yapmışsınızdır diyecektim ben
Medine
de.
Medine biraz daha rahattı ama tabii Mekke maşallah.
Medine zaten tabii daha rahat oluyor ama yani Harem-i Şerif, Mekke Harem'i özellikle çok kalabalık oluyor hakikaten, doğru. Evet. Bir de galiba umrecilerin dışındakileri sokmuyorlar mı? Yani umre yapanları.
Mataf dedikleri ilk tavaf alanına sadece ihramla alıyorlar hocam.
İhram libası giyip mi geliyorsun size?
Böyle yapanları da doğrusu gördük yani. Normalde ihramdan çıkmış ama ikinci günü orada yapayım deyip böyle ihram giyenler de
hayırlısı
olmuş.
Evet. Diye duyduk diyorsunuz.
Duyduk hocam. Biz dedik ya biz üstte yapalım. Yani
tabii canım.
Hakkımızı ona göre. Hocam şimdi kararname yayınlandı. Siz de ben hani resmi göreviniz olduğu zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu konularla ilgilendiğinizi de biliyorum. Zaten tasavvuf tarihçisi olmanız hasebiyle de hakikaten bu konuda uzman olarak belki görüşlerine müracaat edeceğimiz isimlerden bir tanesiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Başkanlığı gibi bir şey kuruldu. Cemevi Başkanlığı gibi bir şey kuruldu hocam.
Evet.
Alevi ve Bektaşi Cemevi Başkanlığı zannediyorum tam ismi.
Cemevileri Başkanlığı.
Cemevileri Başkanlığı, evet. Şimdi bu tabii hakikaten bir ilginç bir gelişme. Yani yeni bir gelişme ve özellikle bugüne kadar devletin...
Bu bir ara çözüm gibi sanki yani.
Evet. Alevi vatandaşlarımız olan ilişkileri noktasında da hani Cemevileri ibadethane midir değil midir? Oradan isterseniz başlayabilir miyiz hocam? Cemevi nasıl bir statüsü vardır? En azından bizim hani noktayı nazarımızdan tasavvufi bakış açısı veya irfani bakış açısıyla konuşacak olursak.
Aynen peki. Evet. Şimdi efendim tabii Cemevi dediğim şey aslında daha çok Bektaşilerin ve de Alevi muhitlerinin kullandığı bir kavram. Daha çok tevhidhane demek yani. Daha çok işte zikrin yapıldığı alanlar için kullanıla gelen bir yer. Dolayısıyla biraz dergah
değil mi efendim?
Zaviye, tekke karşılığı olan bir yapı. Zaten Türkiye'deki Alevilik de baktığınız zaman yani bir mezhep Aleviliğinden çok bir meşrep Aleviliği, bir tarikat de tasavvufi ekol gibi görülmüş ve öyle değerlendirilmiş. Belki bunda bu yolun serdarı olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kendisinin de bir tarikat bağlısı olması ve oralardan gelmiş olması, öyle bir geleneğin temsilcisi olmasının da önemli payı olmuş olmalıdır diye düşünüyorum. Yani İran'daki ne bileyim Caferilik gibi değil. Yani Caferilik biraz daha mezhep havasında işte şer'i kuralları, dini kuralları vesairesiyle baktığınız zaman daha çok hayatın içerisinde ve etkin bir konumda siyasi tarafı da olan bir nüfus. Ama şey öyle değil. Yani bizdeki Bektaşilik ya da Alevilik Hacı Bektaşi Veli ile irtibatlandırıldığı için yani bir tasavvuf ekolü efendim olarak gibi görülmüş. 4 kapı, 40 makam, işte şeriat, tarikat, hakikat, marifet şeklindeki o dörtlü tasniflerden yola çıkarak hep onlar da kendilerini daha çok bir tasavvufi yorum, İslam'ın tasavvufi yorumu gibi algılamışlar. Aslında böyle bir yorum da hem de geleneklere bağlı olarak yapılan bir yorum da bu insanların devletle, halkla iç içe olmaları konusunda da önemli bir imkan sunmuş. Yani esas problem bence bu 1826 yılında Vakayı Hayriye denilen olayla şeyin Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve ona bağlı olarak da Anadolu'da ve İstanbul'da ve Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerinde bulunan Bektaşi tekkelerin ya kapatılması ya da oralara işte Nakşi, Mevlevi bir takım şeyhler tayin edilerek yani onun aktivasyonunun sonlandırılmasıyla başlıyor.
Hocam oraya gelmeden önce şimdi bir de Şah İsmail faktörü var.
Şah İsmail
bir de Kızılbaşlıklar. Hani bizim mesela Anadolu'da da Kızılbaşlar diye geçer. Daha çok
bu Alevi. İşte orası Şah İsmail tarafı için biraz daha Caferi
siyasi
tarafı.
Siyasi boyut.
Siyasi ve Caferi evet. tarafı. Yani İran'la da irtibatlı olan kısmı. Şimdi bir Safeviler var bizim tarihimizde. Safiyyiddin Erdebili diye bilinen yani Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan'ın yani İran tarafındaki bölgeden olan bir zat bu. Bunlara hem Safeviler diyorlar. Hem Sadreddiniler diyorlar. Başlarına Sadreddin Erdebili. Hem Erdebili Sufileri adıyla da geçiyorlar. Safeviler diye de geçiyorlar. İbrahim Zahid Gilani diye bir zat var. İbrahim Zahid Gilani. Hem Sadreddin Erdebili'nin hem de Ömer Halveti diye Halveti tarikatının kurucusu olan zatın piri olan bu zat bu. Yani 14. yüzyılın başında, 13. yüzyılın sonunda yaşıyor. Ve Safiyyiddin Erdebili bu zatın talebesi ve halifesi. Ve bunlar 3 nesil Sünni olarak biliniyor. Sadreddin Erdebili, Safiyyiddin Erdebili, Alaaddin Erdebili. Ondan sonra bir İbrahim Erdebili var. Onda bir geçişkenlik var sanki. Şia'ya doğru bir geçiş var. Ama esas İbrahim Erdebili'nin oğlu Cüneyt ve ondan sonra onun torunu Şah İsmail.
Şah İsmail.
Ondan sonra onlar yine baştaki dedelerine izafetle Safevi olduklarını iddia ederek ya da memleketleri Erdebil'e izafetle Erdebil Sufileri olarak anılmaya başlıyorlar. Yani onların siyasetle tanışıp devlet iddiasında bulunmaları ve Şia ile öne çıkmaları Cüneyt, Şeyh Cüneyt ve Şah İsmail ile ortaya çıkmıştır. Ve bu bahsettiğimiz Cüneyt ve adamları Anadolu işlerine kadar bir süre gelmişler. İkinci Murat zamanında da bir takım yerler talep etmişlerdir şeyden. İkinci Murat'tan. İkinci Murat da onlara bir posta iki aslan olmaz. Dolayısıyla buradan size bizim yer vermemiz mümkün değil filan diyerek savmış ama biraz da florin filan hediye göndererek ilişkileri iyi tutmaya özen göstermiş.
Hocam mesela şey de o dönemde geliyor değil mi? Hacı Bektaşi Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin.
Hacı Bayram Veli o dönem ama Hacı Bektaşi Veli biraz daha önce. O Selçuklar dönemi.
Mesela onlar da mesela gelip onlara da aslında bir yer veriliyor, bir yer gösteriliyor.
Tabii ya şimdi.
Fakat bunlar siyasi bir maksatla geldikleri
aynen.
için.
Aynen. Bir de Osmanlı Devleti kuruluyor. Onun topraklarına talipler.
Evet.
Bölmek istiyorlar. Evet. Yani o da bir posta iki aslan olmaz diyor.
Yani şimdi iki tane Sünni aslında aile. Birisi Osmanlı, birisi Safevi.
Ama Safevi Şialaştıktan sonra bu söylediğimiz.
Evet. Bir müddet sonra tamamen aslında Sünni olmalarına rağmen.
Başlangıçta Sünni olmalı.
Bir müddet sonra siyasi gayeden dolayı Şialaşıyorlar.
Evet.
Ve oradan bir aslında bir Anadolu işlerine yönelik bir propaganda faaliyeti var.
Kesinlikle. Hocam, Şah İsmail.
Sultan Selim zamanında.
Şah İsmail dediğimiz adam.
Evet.
Hatayi mahlasıyla muhteşem şiirler yazıyor.
Evet.
Güçlü bir şair. Ve onun yazdığı bu şiirler Şia daileri vasıtasıyla Anadolu'ya gönderiliyor. O dahiler geliyorlar. İşte Sivas'ta, Tokat'ta, Yozgat'ta bizim işte o Anadolu coğrafyasında bunlar geliyorlar. İşte İmam Ali'yi, Ehli Beyt'i anlatan ve o şeyin Şah İsmail'in şiirlerini okuyarak reklam, propaganda yapıyorlar. Yani davet yapıyorlar. İşte şeyin Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'i hedefe koyup onu ortadan kaldırma derdine düşmesi bundan dolayı. Çünkü en önemli şeyi aynı dili kullanıyor.
Evet. Yani
Türkçe'ye yazıyor. Etkin bir şair.
Evet.
Azeri güçlü bir şiir kabiliyeti var. İnsanları etkiliyor.
Evet.
Bir de kullandıkları argüman Ehl-i Beyt.
Yani
Ehl-i Beyt muhabbeti,
evet.
tasavvuf, irfan, marifet vesaire bunları kullanıyor. Bizim insanımızın da o tarafa bir meyli var. Dolayısıyla bunu önlemek için işte Yavuz Sultan Selim İran seferine çıkıyor ve onunla karşılaşıyor.
Hocam bu damarın yani işte bu Şah İsmail'le gelen siyasi daha çok damarın Bektaşilikle anılır olması bugün nereden kaynaklanıyor?
İşte şöyle, aslında bizdeki Türkiye'deki Anadolu işlerindeki Alevilik biraz daha kırsal bir mezhep ve meşrep.
O da hatta yörükler hep Alevidir falan gibi bir şey de söylenir.
Yani biraz kırsal bir şey. Ama Bektaşilik şehirli bir tarikat haline geliyor. Hmm. Yani özellikle de Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşiliğe nispet edilmesi ve Bektaşi geleneklerinin o ocakta çok güçlü bir şekilde anlatılıp ifade edilmesi Bektaşiliğin gücünü artırıyor, elini güçlendiriyor siyasi.
Ordunun tarikatı oluyor.
Tabii ordunun tarikatı, ordunun evet. tarikatı. Gerçi Hacı Bektaşi Veli yetişmiyor. Çünkü Orhan zamanında kuruluyor Yeniçeri Ocağı. Hacı Bektaşi Veli daha Selçuklar zamanında Anadolu'ya gelmiş bir insan. Görüşmeleri mümkün değil ama yani onun etkisi, nüfuzu ile kurulduğu ve ona izafetle yaygınlaştığı için Yeniçeri Ocağı ve Alevilik, Bektaşilik adı öne çıkmaya başlıyor ve Bektaşiliğin de en önemlisi yazılı metinleri var. Yani Hacı Bektaşi Veli'nin yani işte makalatı var, ondan sonra başka eserleri var. Diğer gelenekten gelen insanların bu yazılı metinleri olanlar bu manada daha avantajlı oluyorlar. Yani onu evet. kullanarak bunu anlatma imkanına. Tabii bir de Bektaşilik tarikatı olduğu için bir de soydan geldiği için daha çok geleneklere bağlı bir Alevilik de öyle, Bektaşilik de öyle. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de de hala belli ocağa bağlı olan Bektaşiler ya da Aleviler devlete bağlılık açısından ve bu tür konulardaki samimiyetler açısından daha iyi sınav vermişlerdir geçtiğimiz süreçlerde. Yani bir ocağa bağlı olmayan dernekler tarzındaki Alevi Bektaşi kardeşlerimiz ise biraz daha dış etkileri açık gruplar görüntüsü vermektedirler. Hatta bu yüzden baktığınız zaman Almanya'da vesairede Alevilik, Bektaşilik bir din sayılmıştır. Evet. Zaten böyle bir tecrübe de oldu şeyde de daha önceki süreçlerde 1930'lu yıllarda Kral Ahmet Zogo zamanında Arnavutluk'ta Bektaşiliği yine bir din saydılar. Yani o zaman dediler ki Arnavutluk'ta dört tane din var. Bir, Katoliklik dini var. İki, Ortodoksluk dini var. Üç, Müslümanlık dini var. Dört, Bektaşilik dini var. Bektaşiliği din sayılır. Niye? Siyasi sebeple yine.
Evet, evet.
Çünkü Sünni Müslümanların sayısını %50'nin altına çekerek siz Müslüman değilsiniz. Yani Müslümanlık olmadığınız için %50 olmuyorsunuz. Bunlar ayrı bir din, bunlar ayrı bir din. Dolayısıyla Arnavutluğu Müslüman ülke yapmaktan uzaklaştırmak için böyle bir tuzak kuruldu maalesef.
Hocam peki Bektaşiliğin de özellikle bu heretik unsurlar dediğimiz yani bizim anladığımız o ana akım İslam'dan ayrılışı nasıl oluyor? Yani orada bir Aks'tan nasıl ayrılmışlar hocam? Onu ben çok merak ediyorum.
Yani o biraz daha sonraki dönem. Ya şimdi Hacı Bek...
Bu şey bahsettiniz hocam Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi meselesi. Onlarla irtibat var mı?
Onunla alakası var. Yani evet. Yani şeyden önce yani Yeniçeri Ocağı'nın lağvından önce Bektaşilik'te bozulmalar başlıyor.
Öyle mi?
Balım Sultan bu işin sorumlusu. Balım Sultan görülüyor bu işin sorumlusu. Ama Hacı Bektaşi Veli'de de onu da tenkit eden işte bu bir tarihçi var ya meşhur.
Yaşar Ocak mı hocam?
Yok yok bizim Osmanlı tarihçisi.
Fuat Köprülü mü hocam?
Hayır yani kadim tarihlerimizden neyse yani o tarihçinin Osmanlı tarih kitabında da yani ona böyle hafif göndermeler var. Onun yani dini manada çok fazla şey olmadığı, biraz yalnızlığı ihtiyar ettiği falan filan şeklinde bir temas ediyor. Aşıkpaşa tarihi.
Tamam.
Evet.
Dolayısıyla Aşıkpaşa burada tekrar alalım hocam. Aşıkpaşa zaten tam ne diyor hocam?
Yani onu tam böyle sünni, müteşerri bir adam gibi görmüyor. Çok ifratlara temas etmiyor ama yani biraz böyle nekre taraflarına temas eden bir şey var, yaklaşım tarzı var. Ama esas Bektaşiliğin bizim tarihi bakımından, savuk tarihine bakımımızda Balım Sultan'dan sonraki süreçlerde biraz farklılıklar arz etmeye başladığını görüyor. Yoksa yani makalatıyla baktığımız zaman Hacı Bektaşi Veli'ye makalatının müteşerri ve mütesennin sünni bir şey olduğunu görüyoruz. Nitekim Esat Coşan Hoca onu yayınladı. Gerçi vaka bazıları bu makalatın ona isnat olduğunu da söyleyen iddialı edenler var ama yani en eski nüshayı buldu Esat Hoca Allah rahmet etsin ve onu yayınladı. Orada böyle bizim katılmayacağımız, takılacağımız bir şey yok. O makalat oldukça kıymetli bir kitap. Diğer şey de işte Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz Ali Bardakoğlu zamanında ve Hacı Bektaşi Veli ve Alevi şeylerini kaynaklarını yayınladı. 50 kadar eseri Diyanet'ten yayınlamadılar da vakıftan yayınladılar. O da güzel bir hizmet oldu. Ama orada da şöyle bir şey oldu. Yani bunları Diyanet yayınlıyorsa bir hinlik vardır bunun içinde de. Aleviler meyletmediler.
Allah Allah. Yani, hocam buradaki şimdi şu anda öyle bir durum var. Yani baktığımız zaman hemen böyle şeye gelecek olursak yani şimdi yeni bir başkanlık oluşturuluyor. Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde.
Ben mesela bu buraya gelmişken tam bununla ilgili. Şimdi 2000...
Onu isterseniz hocam şeyden sonra izah edelim.
Öyle mi?
Tam aramız doldu vaktimiz. İrfan gündeminde tekrar beraber olacağız efendim birazdan.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan yeni bir birimden Alevi ve Bektaşi Cemevleri Başkanlığı'ndan bahsediyoruz hocam. Evet. Böyle bayağı geniş aldık açıyı hocam tarihi anlamda.
Ama işte anlaşılması açısından evet. Biraz ona ihtiyaç vardı. Yani bu bizim kültürümüzün, tarihi mirasımızın bir parçası. Yani Alevilik, Bektaşilik baktığınız zaman yani ister mezhep olsun, ister meşrep olsun, ister tarikat olsun. Yani bizim ta derinlerden gelen, evet. Yani o heterodoks yapılardan da itibatlandırılarak gelen bir parçamız. Ama yani bu manada bunun bir şekilde yasallaşması, belli bir izne kavuşturulup normal haklarının verilmesi gerekiyordu. Bence olması gerekeni yaptılar. Ha belki biraz geç kalındı. Evet. Keşke daha önce olsaydı bu.
Hocam cemevi var, cami var.
Evet.
Biz cemevini cami saymıyoruz.
Evet.
Camiyi de onlar efendim şey olarak görmüyorlar.
Mabet gibi görmüyorlar.
Için, evet. Siz biraz önce en başta ifade ettiniz. Cemevi aslında bir tür dergah.
Tabii.
Yani bir tür aslında meşrep.
Yani işte mekanı. Aslında cami cemeden demek. Cemevi de cem olma yeri yani aslında. Evet, evet. Aynı manaya. Bu manaya yani cami alternatif gibi düşünüyorlar onlar.
Evet, cami alternatif gibi düşünüyorlar değil mi hocam?
Tabii. Yani mabet gibi düşünüyorlar.
Şimdi bu noktada mesela demek ki bu tarafta çok kendilerini temsil olarak, imkan olarak görmedikleri için böyle bir devlette şimdi yeni yapılanma ihtiyacı hissetti.
Şimdi aslında 2012 yılındaydı zannediyorum. Evet. İzzettin Doğan, bu Cem Vakfı'nın başkanı, bizi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda...
Yani Alevi ve Bektaşları kanaat önderlerinden.
Kanaat önderlerinden, önemli isimlerinden bizi. Devletle de barışık olmaya özen gösteren bir zat İzzettin Bey. Muharrem Aşuresi'ne çağırdı, Aşure iftarına çağırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Başkan Bey dedi hocam siz İstanbul'da hafta sonları gidiyorsunuz. Hafta sonları onların iftarı da. Ben katılamayacağım. Siz bizi temsilen katılır mısınız? Dedi bu iftara. Ben de onların cemevilerin olduğu yerdeki iftara katıldım. Orada bir konuşma yaptım. İşte iftarlarını tebrik ettik. Beraber yemek yedik. Sonra yemekten sonra şeye geçtik. Başkanlık odasına onların güzel bir odaları var. Devrim valisi de var davette. İftar yemeğinde. İzzettin Bey bir arabana döndü ki hocam dedi biz sizin çatınızın içinde yer almak istiyoruz dedi. Ben, yani düşünmediğim bir şey bu. Yani nasıl dedim. Yani de Diyanet'te dedi biz dedi yapılanmak istiyoruz dedi. Güzel. Böyle bir şey düşüncemiz var bizim dedi son zamanlarda. Ha güzel dedim bu iyi ama bunun dedim bir engeli var. Ne o dedi. Bu engel dedim 677 sayılı yasa dedim. Yani bu yasa olduğu sürece yani bir cemevinin, bir tarikatin, bir şeyin, türbenin, dergahın neyse açılması mümkün görünmüyor. Yani o kanunla ilgili bir tadilat yapılırsa elbette biz buna mutluluk duyarız. Nitekim dedim Diyanet İşleri Başkanlığımız 1923 yılında, 24 yılında kurulduğunda, 3 Mart 1924'te kurulduğunda anlatılan görevleri içerisinde cevami, mesacit, tekaya ve zevaya diye geçiyor. Yani biz tekke ve zaviyelerin de yönetiminden sorumlu bir kurum olarak kurulmuşuz.
Mani olduğunu söylediğiniz kanun
ne? Mani olduğumuz söylediğim kanun 2 yıl sonra çıkan o 677 sayılı kanun. Yani biz 3 Mart 1924'te kurulduk Diyanet olarak. 30 Kasım 1925'te bir başka kanun çıktı. Bu kanun işte devrim kanunları kapsamında yer alan tekaya ve zevayanın seddine ve bir takım unvanların kullanılmasına yasak getiren bir kanundu. Hmm. Yani orada bütün tekkeler, zaviyeler, dergahlar, tarikatler, ayinler, hilafet, halife, kisve, tek sarık, cübbe neyse hepsi yasaklanıyor o kanunda. Bu kanun olduğu sürece dedim, yani sizin bizimle çalışmanıza mani var dedim. Durdu. Vali Bey ne diyorsunuz? Bak hocam böyle bir şey söylüyor dedi. Yani sizin ne kanaatiniz dedi. Valiye döndü. Vali Bey dedi ki hocam doğru söyledi. Yani o 677 sayılı yasa dedi. Bu tür bir cemevi, tekke vesaire açılmasına yasak getiriyor. Dolayısıyla o kanun varken olmaz dedi. Sonra biz bu gündemimize düştü yani olarak. Yani biz bunu işte o zaman bakan Bekir Bey'i zannediyorum. Bekir Bey vasıtasıyla konuştuk. Sonra o kanun kalkması ile ilgili çalışmalar falan yapıldı. Yani devletin başlangıçtan beri Alevi Bektaşileri bir şekilde dini hayatın içine katmak, onları diğer Müslümanlara sağladığı imkanlardan yararlandırmak gibi amacı var. Ama onu nasıl, nerede, ne şekilde değerlendireceği ve onları nasıl memnun edeceği konusunda bir kafa karışıklığı
hocam
var.
Hocam şimdiki çözüm size ne söyletiyor? Yani şöyle bakıldığı zaman ya bu formül aslında bir formül, yani tam da dediğiniz gibi.
Evet, bu devletin... bir ara formül gibi evet. görünüyor. Evet. Yani aslında yani geleneksel yapıda baktığınız zaman beklenen şuydu, yani bütün Müslümanların beklediği şuydu, yani tekke ve zaviyelerle ilgili ve cemevlerle ilgili böyle düzenlemeye ihtiyaç vardı. Özellikle cemevleri bir mağduriyet yaşıyorlardı. Doğru. Dolayısıyla bunların açılması gerekiyordu. Ama bunu bir cami alternatifi gibi olacak şekilde değerlendirilmesi bana çok uygun gelmedi doğrusu. Hmm. Yani şimdi bunlar kendilerini artık cemevi diye bir mabet ve o mabede ait gibi görmeye başlayarak yani İslam ile olan bağlantıları konusunda daha biraz daha rezerv koymuş oldular. Böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
Yani bir tarafta camiler var artık, bir tarafta cemevleri,
cemevleri var.
Bir tarafta camiler Diyanet'e bağlı, cemevleri Kültür
Bakanlığı'na bağlı. Yani oradan kaynaklanan bir sıkıntı görünüyor. Ama böyle bir hak tevdiği de gerekiyordu. Ona da katılıyorum. Yani
aslında onlara kendilerini tarif ettikleri bir çerçeve içerisinde bir hak tanımış
oldu. Hak verilmiş oldu. Yani evet. onları mutlu etmek, memnun evet. etmek ve böylece o ademi memnuniyeti izale etmek için böyle bir şey yapıldı. Ama süre içerisinde oturulup konuşularak, anlaşılarak yani bunların yine eskiden olduğu gibi daha işte Osmanlı zamanındaki uygulamalardaki gibi olsa bana daha makul gelir doğrusu.
Hocam ama o takdirde onu kadar... peki başka hani sünni bir takım tarikat, tekke ve zevayanın da İhyası gibi bir tırnak içinde tehlike söz konusu olmaz mı?
Yani olacaksa da artık yani zamanı hepsi gelmiş. Zaman, tabii zamanı gelmişse olacaksa da olsun, ne yapalım yani devlette o şeyi göze alacak zaten, alıyor devlette, ondan kaçındığı yok gördüğüm kadarıyla. Olması gereken de bu. Ama işte burada bir ittifak oluşamadı. Yani 2009'lardan itibaren, hatta 2008'lerde mi zannediyorum bu Alevi çalışmaları başladı. Faruk Bey zamanında başladı. Pek çok çalıştaylar yapıldı. Birkaç tanesine ben de katıldım. Ama o çalıştaylarda yani tabiri caizse bir araba boyu alınamadı yani. Hmm. Bir ortak adresi, ortak şeyi bulunamadı. Onların da hep hedefleri yani Diyanet'in dışında veya şeyde yer almak şeklindeydi. Yani biz ayrı bir bağımsız yapıyız şeklinde bir algıları vardı. Sanıyorum onlar buna muvaffak olmuş oldular.
Yani şöyle yani. Bir şey mi vardı hocam? Diyanet'in sonuçta ortodoks bir İslami anlayışı var.
Aynen.
Bunu bize dayatıyorsunuz. Biz aslında çok daha farklı bir İslam anlayışıyla.
O tür bir şey. Evet. O tür bir şey. Aslında bu belki yani kırsal kesimdeki Aleviler için kısmen haklı bir şey ama şehirdeki Bektaşiler için geçerli bir şey değil. Gelenekte çünkü Bektaşi Müslümanlar camiyle irtibatlı olan insanlar tekkeleri de var. Yani demay olarak.
Hocam peki monolitik diyorlar ya şimdi, yani böyle bir tekli bir Alevi anlayışı var mı?
Hiç. Kesinlikle.
Hiç alakası yok değil mi hocam?
Alevi kadar Alevilik var.
O da güzel.
Ne kadar Alevi varsa o kadar Alevilik var. Öyle olmasın.
Hocam biz de Alevi değil miyiz son tarihte? Hazreti Ali'yi sevmek manasında.
Ali'yi sevmek manasında biz Alevi'yiz. Orada problem yok ama yani şöyle bir şey. Alevi'nin en büyük problemi tamamen uygulamalara ve semai duyumlara ait olmasıdır. Ocağa bağlı yani. Yani yazılı metni yok.
Evet.
Yazılı metinler çok sınırlı.
Şifahi gelenek.
Yazılı metinler çok sınırlı. Dolayısıyla her dede, her Alevi dedesi veya Bektaşi babası
nasıl anladıysa,
nasıl anladıysa anlıyorsa şu anda öyle uyguluyor. O yüzden birbirleriyle çok farklı sonuçlara gidebilecek olan yorumlar, algılar, ibadetler, tavırlar olabiliyor. Yani Sünniliğin en büyük avantajı ortak metinleri var. Yani dini kitapları var, ilmihalleri var, tefsirleri var, hadisleri vesaire var. Yani orada ufak tefek yorumlarda farklılıklar oluyor. Yani burada ibadetlerde, ibadet algısında, ibadetin değerinde vesaire falan çok farklı bir
şey. Zaten ama, metne gelin deseniz hocam çok da bir fark olmadığı anlaşılacak.
Asıl metne gelseler olacak ama asıl metne de gelmekte problem var. Yani dolayısıyla bu şeyin realitesi için gerçeği. Bir de Balkanlarda da bu 1826'dan sonraki Vakayri'den sonra çok sayıda bir göç olmuş oraya. Yani buradan insanlar Aleviliği yaşamak ve yaşatmak üzere Balkan coğrafyasına gitmişler. Ve Makedonya, Kosova ve Arnavutluk, Bulgaristan o kadar değil diğer Balkan ülkeler ama bu üçü yani Arnavutların bol olduğu yerlerde çok sayıda buradan giden ya da orada var olan Aleviler güçlü bir vaziyet almışlar.
Hala da öyle değil mi hocam? Siz
öyle gidiyorsunuz. Hala onu ifade etmeye çalışıyorum. Mesela Kalkandelen'de, Makedonya Kalkandelen'de bunların Harabati Ali Baba adıyla bilinen ta Kanuni zamandan beri devam ede gelen bir tekkeleri var. Ve çok muhteşem güzel bir tekke ve otantik olarak muhafaza edilmiş güzel bir tekke. Bilmiyorum gördünüz mü siz? Yani Kalkandelen.
Kalkandelen. Yok görmedim.
Tetova diyorlar modernist oranın. Şimdi Kalkandelen eski adı. O tekke mesela bütün unsurlarıyla ayakta kalmış bir dergah. Orada mesela mescit var. Yani demek ki Bektaş tekkelerinde mescit varmış. Orada efendim affedersin ahır var. Çiftlik var, çitlik var, misafirhane var.
Böyle kale gibi çok geniş bir yer değil mi hocam?
Oldukça çok gördüm 20 dönüm araziyi içerisinde kurulmuş muhteşem bir. Biz orada ilk gittiğim 94'te gittiğimizde misafirhanesinde kalmıştık onun. Sonra o
geniş bir han gibi değil mi hocam? Ortası böyle avlu.
Yok yok hocam 20 dönüm arazi.
20 dönüm arazi.
Yani biraz tamam, şehrin dışında şehrin dışında çok muhteşem bir yer ya. Hatta o komünizm zamanında bir fabrikanın misafirhanesi olarak falan kullanılmış yani. O işe çok uygun. Yani bir sosyal tesis olarak kullanılıyor.
Şu an ne olarak kullanılıyor?
Şu an onu söyleyeceğim esas. Yani 1990'da komünizm dağıldıktan sonra, Balkanlarda dağıldıktan sonra buraya talepler başlamış. Önce İslam cemaat İslami yani Müslüman idaresi Diyanet İşleri Başkanlığı baş müftülüğü onlar talip olmuşlar. Sonra efendim İran Başkonsolosluğu talip olmuş.
Allah Allah.
İran Büyükelçiliği demişler ki bunlar Alevi
Bektaşi geleneği.
Bizde o da bizdedir onun aslı. Efendim söyleyeyim bir de şeyler aileden insanlar son postişinin torunları falan varmış. Onlardan insanlar üç ayrı kesimden üç talep oluşmuş. Devlet önce meşihata verecek gibi olmuş. Sonra şeyler bastırmışlar aileden insanlar. Aileye verilmiş galiba. Ama İran'a falan verilmemiş. Şu anda aile orayı yönetiyor gibi görünüyor. Aileden o yaşlanan bir adam öldü. Şimdi de çok fazla sahibi de görünmüyor. Bir ara hatta bu UÇK'sı vardı ya onların. Onlar yönettiler orayı. Orayı üst gibi kullandılar falan ettiler. Ama yani çok canlı bir yer. Mesela Arnavutluk'taki Arnavutlar bile kendileri daha çok oraya ait hissediyorlar. Evet. Oradan da Hacı Bektaş'a. Orada bir Reşat Baba diye bir Bektaşi babası vardı. Şimdi onun yerine bir başkası o vefat etti. Bu son gelen postinişin Diamondi adıyla o daha Bektaşi Veli'ye bağlılığını ifade ediyor. Yani oralarda bu ibadet, taat meselesi de biraz sıkıntılı tabii baktığınız zaman. Ama zarar yok. Yani Türkiye ile Hacı Bektaş'la irtibatlı olması bence önemli bir şey. Yani bir gönül bağının olması, yani biz Türkiye'deki işte Hacı Bektaş Veli'nin buradaki temsilcileriyiz demelerini bile ben anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Hacı Bektaş ilçesinde de hocam o malum yeni zaviyeyi bir tamir ettiler, böyle genişlettiler. Evet. Oralar çok böyle.
Evet.
Oradaki anlayış ve algı şu anda dünyanın birçok yerinde belki Bektaş tekkesi Balkanlar'da var dediniz. Başka
Balkanlar da vardı. Balkanlar başka yerde hatırlamıyorum.
Hatırlamıyorsunuz.
Evet, evet, başka yerde hatırlamıyorum. Yok, zannetmiyorum. Balkanlar muhtelif yerlerde var.
Onlar oraya ait hissediyorlar mı hocam kendilerini? Yani Hacı Bektaş şu anki...
Balkanlara kadar ediyor. Yani Makedonya'dakiler, Arnavutluk'takiler, Kosova'dakiler, onlar hepsi biz Hacı Bektaş'ı veliye, Hacı Bektaş'a mensubuz diyorlar. Onların şeyleri var. Orada problem yok. Ama tabii... bilgi altyapısı yok.
Evet.
Yani kitaba dayalı, kitabi bilgi yok. Sadece Bektaşiyiz, Hacı Bektaş'tan gelmişiz. Orayla
bir de farklıyız biz sizden.
Biz sizden farklıyız.
Evet.
Sizden de farklıyız. Bir de tabii o meşhur dem meselesi, dem çekme meselesi. Evet. Onların hakikaten bizden farklı.
Hocam dem çekme?
Yani...
Var o bir şey ya, sanki işin kuralı gibi.
Olmazsa olmazı o.
Olmazsa
yani,
olmazı.
Yani biz oradan sizden ayrılıyoruz yani, o manada sizden ayrılıyoruz
böyle
gibi.
Namazımız kılınmıştır falan filan gibi sözler var mı
var,
hocam?
Var var, yani o Bektaşi'nin biraz böyle şey, ibahili kaymış olan kısmında maalesef o tür sözler, algılar var. Ama bizdeki İstanbul Bektaşiliğinde bir irfan vardır yalnız.
Hmm.
Yani onların söylemlerinde, hayatı okurken, insanlara bakarken, insanların yorumlarına cevap verirken filan, böyle yani o müstehsi tavırda bile bir şey var. Mesela işte Ramazan'dan sonra oturmuşlar, konuşuyorlarmış insanlar. Birisi demiş ki ben işte bu sene rahatsız oldum Ramazan'da, işte 3 gün tutamadım. Öbürü ben 5 gün tutamadım demiş. Öbürü ya ben demiş bayağı rahatsızdım bu sene Ramazan'da, bir gün tutabildim demiş. Sıra Bektaşi'ye gelmiş. Siz Efendi Hazretleri demişler, arkadaş benden bir gün fazla tutmuş demiş.
Hocam hakikaten şimdi benim de aklıma geldi. Bektaşi fıkraları çok değil mi böyle bu şekilde?
Çok fazla.
Yani bir ama bir damar var ama. Bir
irfan yalnız çok.
Evet. O irfan ama biraz böyle sanki hani bir yani, sofu diyebileceğimiz anlayışa karşı değil mi hocam?
O ham sofuluğu silkeleyen.
Kabayobaz derdi. Üstad.
Aynen. Evet. Ham softa kabayobaz tabirini kullanırdı. Onu silkeleyen, yani bu iş buradan başlar demeyi önceleyen bir cüret ve cesaret var orada gerçekten.
Evet.
O Bektaşi fıkralarında yani çok rahat bir şey var. Kendilerini yormazlar zaten. Yani mesela şimdi gene Bektaşi hikaye, çok güzel bir hikaye o da. Şimdi sahur, Ramazan'da Bektaşi babası oruç tutmuyor ama sahura kalkıyor.
Evet.
Ama oruç tutmuyor. Ya hanımı demiş ya, efendim sen oruç tutmuyorsun da demiş. Niye bu sahura kalkıyorsun? Yorma kendini demiş. Orada kalkma demiş. Hanım ne diyorsun sen demiş ya. Oruç tutmuyoruz ama aldık demiş. Sahura kalkmayalım da büsbütün kâhur mu olalım demiş ya.
Çok güzel. Bir de şey de var hocam. La takrabu salate. Bak ben demiş, ayetle amel ediyorum. O yüzden namaza yaklaşmıyorum.
Evet.
Ya devamını okusana demiş.
Ya.
Ben demiş bana lazım olanı alıyorum demiş.
Bu kadar biliyorum.
Ben tüm sukara.
Hafızı değilim. Tamamını.
Hafızı değilim. Ya evet. Orada bir hakikaten bir tavır var, bir duruş var ama evet. Tabii zamanla da hocam hani dinle istihza eden, çok böyle o
evet.
Tarafa hani takva ile yaşamaya çok böyle sıcak bakmayan bir böyle
tavır oluşmuş ama evet. Onu hak eden ham softaya bazılar da var yani.
Evet.
Onu şey yapalım. Ben yani evet. Bektaşi fıkralarını o manada baktığımda yerinde, dozajında ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Yerine göre, hepsi değil. Ama yerine göre lazım. Yani o Bektaşi fıkraları olmasa biz düşüncelerimizi böyle ham softaya bazılara söyleyemeyiz.
Evet.
Onlara söylettiğin zaman daha güzel.
Bektaşi fıkraları işe yarıyor. Yani.
Adresine teslim oluyor.
Evet.
Güzel oluyor. Allah razı olsun onlardan.
Evet. Tabii her şeyi aslına rica etmek lazım. Sonuçta uygulamalar var.
Evet.
Diye kimse İslam'ı, Müslümanlığı, Hazreti Peygamber'i böyle takviye edecek değildir. Orası asıl esastır. Evet. Bektaş Hazretleri'nin de bu anlamda, Hacı Bektaş Veli Hazretleri de, değil mi hocam, makalatıyla.
Tabii tabii, o böyle... ortada. Yani o zaten en önemli şey. Bir de şöyle bir şey de oluşmuş mesela. Şimdi bizim burada Üsküdar'da Haşim Baba diye bir zat var. Yani bunlar Bandırmalı Tekkesi'nin mensupları. Bandırmalı Tekkesi İnadiye'de bir dergah var. Bunlar normalde Celvetiler. Aziz Mahmud Hüdayi'nin yolundan geliyorlar. Ama bu Haşim Baba, babası işte İnadiye Tekkesi'nin kurucu İskender Baba vesaire, hepsi ne kadar Sünni ve Celveti iseler, sonra gönlüne böyle bir Bektaşilik neşvesi düşmüş. Mısır'a gitmiş. Kaygısız tekkesinde orada Bektaşi üzere seyri sülük görmüş. Gelmiş buraya Bektaşi tavırlarla hareket etmeye başlamış. Fakat bu sefer merkez tekke Hüdayi Hastanesi buna tepki vermiş. Yani hatta uyarmışlar vesaire etmişler. Sonra öldüğünde cenazesini getirmişler şeye. merkezdeki Hüdayi dergahına cenazesi burada kılınsın. Aslında bu şeydi, celvetiydi her ne kadar.
Yok, Bekkaşi diye yoldan mı çık demişler.
Yani onları kılmamışlar. Şeyde, Cennet Efendi kabirinin önünde kılınmış cenazesi.
Aşağıda.
Aşağıda. Burayı yukarıya almamışlar cenazeyi. Yani böyle bu tür şeyler de var. Mesela o Haşim Baba'nın yani divanı var. Başka çok da güçlü bir şair. Orada mesela şeyleri var divanın ön tarafında. Yani itikadi inançla ilgili meseleler falan var. Orada ben diyor Hanefiyim. Biz Hanefiyiz diyor. Efendim işte Maturidiyiz diyor. Bektaşiyiz diyor. Hmm. Böyle farklı yaklaşımlarla bir kendine göre bir anlayış oluşturmuş. Ve yani bir taraftar da bulmuş kendi döneminde. Bir tepki de almış tabii bu arada. Evet. Bizim bir Necil babamız vardı. Hisar'da çalışırdı. O onun torunuydu. O Bandırmalı tekkesinin sahibi. Evet. Haşim Baba'nın torunuydu.
Hocam bu hakikaten hem 677 sayılı kanun hem de onun belki bugün nasıl bir ideal format dönüştürmesi gerektiği noktasında sizin ben çok daha farklı değerlendirmeniz olacağını düşünüyorum. Şimdi vaktimiz doldu hocam.
Öyle o zaman onu konuşalım diye. Çünkü biz, onunla ilgili bizim bir çalışmamız var. Evet, Meclis-i Meşayih defterlerini hazırladık. Şu anda
yani orada Meclis-i Meşayih ana kavram değil mi hocam? Evet, o tamam. Meclis-i Meşayih hakkında inşallah tamam. Önümüzdeki İrfan gündeminde
konuyu konuşalım.
Vaadimiz olsun efendim.
Eyvallah.
Efendim bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.